Annem ve Hayatın Anlamı. Irvin Yalom.
Ayrım 25.
Söyleyecek çok fazla şey var. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Dün gece gördüğüm bir rüya var. Not defterini çıkardı. Görüyorsunuz, yazdım. İlk kez oluyor bu. İşimizi daha ciddiye alıyorsun. 150 dolarımın karşılığını almalıyım. Eyvah. Ağzını elleriyle kapadı. Bunu demek istemedim. Özür dilerim. Lütfen silme tuşuna basın. Silme tuşuna basıldı. Kendini yakaladın. Bu harika. Belki sana iltifat etmem yüzünden heyecanlandın. Mayra başını salladı. Aceleyle not defterindeki rüyayı okumaya başladı. Burnumu düzelttirmeye gidiyorum. Bandajları çıkarıyorlar. Burnum iyi. Ama cildim buruşmuş ve soyuluyor ve ağzım açık kalmış. Ve yüzümün yarısını kaplayan koca bir delik var. Bademciklerim görünüyor. Dev gibi şişmiş, kızarmış, kırmızı. Sonra başının üstünde bir hale olan bir doktor geliyor. Birden ağzımı kapatabiliyorum. Bana sorular soruyor ama ben cevap vermiyorum. Ağzımı açmak ve büyük deliği göstermek istemiyorum. Hale mi? Diye sordu Ernest, Mayra okumayı bitirince. Bilirsiniz ya, yayılan bir ışık, kutsal ışık, hale. Ah doğru, evet, hale. Peki Mayra, rüyayla ilgili düşüncelerin nedir? Sanırım size ne söyleyeceğinizi biliyorum. Senin yaşantınla kal. Serbest çağrışım yapmaya çalış. Rüyayı düşününce aklına ilk ne geliyor? Yüzündeki büyük delik. Onu düşününce aklına ne geliyor? Mağara, derinlik, çok kötü, mürekkep karası. Daha sayayım mı? Devam et. Dev, geniş, muazzam, canavarımsı, Tartarus. Tartarus mu? Bilirsiniz, cehennem ya da titanların saklandığı Hades'in altındaki uçurum. O doğru, ilginç bir sözcük. Ama rüyaya geri dönelim. Doktorların görmesini istemediğim bir şey olduğunu söylüyorsun ve sanırım doktor benim. Bu konuda tartışmak çok zor. Büyük deliği, o boşluğu görmenizi istemiyorum. Ve eğer ağzını açarsan göreceğim. Bu yüzden kendini korumaya alıyorsun, sözlerini kontrol ediyorsun. Rüyayı hala görüyor musun Mayra? Hala canlı mı? Mayra başını salladı. Bakmaya devam et. Şimdi hangi parçası dikkatini çekiyor? Bademcikler. Orada çok fazla enerji var. Onlara bak, ne görüyorsun? Aklına ne geliyor? Sıcaklar, yakıcı. Devam et. Patlama, şişmiş, morumsu, kabarık, şişkin, şiş. Şiş, şişkin ve diğeri Tartarus. Bu sözcükler ne Mayra? Bu hafta çok sözlük karıştırdım. Daha fazlasını duymak isterim ama şu anda rüyayla kalalım. Şu bademcikler, eğer ağzını açarsan görünüyorlar, tıpkı boşluk gibi ve patlamak üzereler. Dışarı ne çıkacak? İrin, çirkinlik, iğrenç, tiksindirici, mide bulandırıcı, berbat, nefret uyandıran, ekşimiş. Yine mi sözlük karıştırma? Mayra başını salladı. Yani rüya bir doktora bana gittiğini söylüyor ve çalışmamız görülmesini istemediğin bazı şeyleri ortaya çıkarıyor. Ya da benim görmemi istemediğin bazı şeyleri. Büyük bir boşluk. Bademcikler patlamaya ve berbat bir şeyler fışkırtmaya hazır. Nedense yanan kırmızı bademcikler bütün o sözlerin ağzından döküldüğü birkaç dakika öncesini düşünmeme neden oluyor. Tekrar başını salladı. Bu rüyayı getirmen beni çok etkiledi dedi Ernest. Bana ve birlikte yaptığımız şeye güvendiğinin bir işareti. İyi çalışma. Gerçek, iyi bir çalışma. Durakladı. Şimdi sözlükten konuşabilir miyiz? Mayra çocukluktaki şiir kariyerinin aleve benzer sonunu ve şiir yazmak için duyduğu artan isteğini anlattı. Bu sabah rüyamı yazarken delik ve bademcikler hakkında sorular soracağınızı biliyordum. Bu yüzden ilginç sözcükleri araştırdım. Benden bir şey istiyor gibisin. İlgi sanırım. Artık sıkıcı olmak istemiyorum. Bu senin sözcüğün, benim değil. Ben bunu hiç söylemedim. Yine de benim hakkımda öyle düşündüğünüze inanıyorum. Bu konuya geri dönmek istiyorum ama önce rüyandaki başka bir şeye bakalım. Doktorun başının etrafındaki hale. Hale, evet, ilginçti. Sanırım sizi iyi adam kategorisine soktum artık. Yani artık benim hakkımda daha iyi şeyler düşünüyorsun ve belki de bana yakın olmak istiyorsun. Ama eğer yakınlaşırsak, senin hakkında utanç veren bir şeyi keşfedebilirim ikilemi var. Belki içindeki boşluğu, belki başka bir şey. Patlayan öfke, kendinden iğrenmek. Saatine baktı. Üzgünüm ama burada bitirmek zorundayız. Zaman akıp gitti. Tekrar ediyorum, bugünkü sıkı bir çalışmaydı. Seninle birlikte olmak çok güzeldi. Sıkı çalışma devam etti. Sağlam terapi saatleri birbirini kovaladı. Her hafta Mayra ve Ernest yeni bir güven aşamasına ulaştılar. Mayra daha önce kendisinden bu kadar çok şeyi riske atmamıştı. Ernest, onun değişiminin şahidi olmak ayrıcalığına sahipti. Bu tür deneyimler yüzünden Ernest terapist olmuştu. Mayra'yı karşı aktarım seminerinde sunduktan 14 hafta sonra masasına oturdu, mikrofonu eline aldı ve yeni bir sunum hazırladı. Ben Doktor Leş. Karşı aktarım semineri için notlar. Son 14 hafta içinde hem hastam hem de terapi süreci şaşırtıcı bir değişime girdi. Sanki terapiyi iki bölüme ayırabilirim. Benim düşüncesiz tişört yorumumdan öncesi ve sonrası. Yalnızca birkaç dakika önce Mayra ofisinden çıktı ve saatin bu kadar çabuk geçmesine şaşırdığım duygusunun farkındayım. Ve gittiği için de üzgünüm. Şaşırtıcı. Eskiden beni sıkıyordu. Şimdi ise canlı ve büyüleyici bir kadın. Haftalardır sızlandığını duymadım. Durmadan şakalaşıyoruz. O kadar zeki ki ona yetişmem zor oluyor. Açık, kendini iyi gözlemliyor. İlginç rüyalar getiriyor. İlginç sözcüklerle bile uğraşıyor. Artık monolog yok. Benim odada olduğumun çok iyi farkında ve sürecimiz uyumlu bir biçimde etkileşimsel hale geldi. Her hastam kadar görmek istiyorum onu da. Hatta belki de daha çok. 64 dolarlık soru ise şu. Tişört yorumu bu değişimi nasıl başlattı? Son 14 haftanın olaylarının tanımı ve yorumu nasıl yapılabilir? Dr. Werner, tişört yorumunun berbat bir hata olduğundan, terapötik ittifatı bozacağından emindi. Bu konuda son derecede hatalıydı. Benim düşüncesiz, duyarsız esprim terapinin en önemli olayı oldu. Ama hastanın terapistin karşı aktarımını anlayabilmesi konusunda haklıydı. Ah, hem de çok haklıydı. Son sunumda tarif ettiğim karşı aktarıma ait duygularımın hemen her birini sezdi. Bunu da esrarengiz bir doğrulukla yaptı. Beni bir kılayıncı yapmaya yetecek kadar doğruydu. Hiçbir şeyi atlamadı. Beni her konuda yakaladı. Onu sunduğum zaman grupla paylaştığım tek bir yorum bile yok ki ona karşı açıkça kabullenmek zorunda kalmayayım. Belki de parapsikolojinin de biraz geçerlilik payı vardır. Araştırmalar pozitif bulgular ortaya koyamadıysa ne olmuş? Bu tür kayda değer bir olay deneysel araştırmaların yetersizliğini basit bir biçimde gösteriyor. Mayra neden daha iyi? Tişört yorumunun uyan artık çağrısından başka ne olabilir ki? Bu vaka bana gösterdi ki Shaina'nın sert sevgi adını verdiği zalim dürüstlüğün de yeri var. İyi oturtulması gereken, terapist ve hastanın meydana gelen fırtınaya dayanmasını sağlayan bir ilişki gerektirir. Ve herkesin dava açmaya bu kadar meraklı olduğu bu günlerde cesaret gerektirir. Mayra'yı son sunuşumda birisi, sanırım Barbara, tişört yorumuna şok terapi demişti. Ona katılıyorum, kesinlikle öyleydi. Mayra'yı temelden değiştirdi ve şok döneminin sonrasında ondan daha fazla hoşlanmaya başladım. Dayanma gücüne ve doğrudan geri bildirim için ısrar edişine hayran oldum. Çok cesaretli. Ona karşı artan hayranlığımı hissetmiş olmalı. İnsanlar gerçekten ilgilendikleri birinin gözlerinde kendilerinin sevilen hayalini görürlerse kendilerini severler. Ernest seminer notlarını dikte ederken Mayra eve dönüyordu. O da son birkaç terapi seansını düşünüyordu. Güzel sağlam bir çalışma demişti Doktor Leş ve öyleydi de. Kendisiyle gurur duyuyordu. Son birkaç hafta içinde kendisini daha önce hiç olmadığı kadar açmıştı. Büyük riskler almıştı. Doktor Leş'le olan ilişkisinin her yönünü ortaya sermiş ve tartışmıştı. Bir tanesini saklamıştı kuşkusuz. Seminer notlarını dinlediğini hiç açıklamamıştı. Neden olmasın? Başlangıçta yalnızca ona kendi sözcükleriyle işkence etme zevkini tatmaktı amacı. Dürüst olmak gerekirse gizli bilgisiyle ona acı çektirmek çok hoşuna gitmişti. Sonunda gerçeği ona söylediğinde yüzünün alacağı şekli hayal ederek eğlendiği zamanlar oluyordu. Özellikle kendisinden çok emin, memnun göründüğü ve üstün bilgisinden emin olduğu zamanlarda. Ama durum değişmişti. Son birkaç hafta içinde ona yakınlaştıkça eğlencenin çoğu yok olmuştu. Sır bir yük, ortadan kaldırmak istediği sürekli bir homurtu haline gelmişti ve hatta itiraf etme provaları bile yapmıştı. Birkaç kez her şeyi anlatma niyetiyle ofisine girmiş, derin bir soluk almıştı ama bunu yapamamıştı. Kısmen bu kadar süredir gizlemiş olduğu için duyduğu utançtan, kısmen de içten ilgisi yüzünden Doktor Leş dürüst davranmıştı, yüzleştiği hiçbir şeyi inkar etmemişti, hemen hemen hiçbir şeyi. Kendisini onun iyiliğine adamıştı. Neden zavallı adamı şimdi utandırsındı? Neden ona acı versindi? Bu ilgi bölümüydü. Ama bir başka neden daha vardı. Sihirbaz olma koşuna gidiyordu. Gizli bilginin verdiği heyecanı çok seviyordu. Sırlara karşı olan tutkusu kendisini hiç beklenmeyen bir şekilde ortaya koydu. Elinde sözlükle akşamlarını hile, gizlilik, üstü açılan masalar, gizli bölmelerle dolu şiirleri adıyordu. İnternet mükemmel bir çıkış noktası oluşturuyordu ve şiirlerinin çoğunu singlepoet.com sohbet odasına gönderiyordu. Başımı kaldırıp tatlı sırlarla dolu, delik deşik bölmelerin yapışık kenarlarına bakıyorum. Büyüdüğümde kendi odalarım olacak. Büyüklerin sırlarıyla dolduracağım onları. Babasına hiç açıklamadığı sır olduğundan daha kaygılandırıcı görünüyordu. Daha önce hiç olmadığı şekilde varlığını hissediyordu onun. Zayıf, bükülmüş vücudu, tıbbi aletleri, sırlarla dolu masası onu garip bir şekilde büyülüyordu. Bunu şu satırlarla ifade etmeye çalıştı. Kambur omuzlu varlık sonsuza dek yok. Örümcek ağlı steteskobu, yakut rengi hışırdayan deri koltuğu, tozları delerek tıpkı bir otlak gibi bir zamanlar dans eden ayakları taşıyan ve şimdi boş boş duran ama insanlı zamanların izlerini hala hatırlayan tahta masayı aydınlatan, gün ışığı tarafından sessizleşene kadar karanlıkta konuşan sevgili ölü hastalarının kokusu ve esrarlarıyla dolu olan üstü açılan masası. Mayra bu şiirleri Doktor Leş'le paylaşmamıştı. Terapi seansında konuşacak bol miktarda şey vardı ve şiirler ilgisiz görünüyordu. Üstelik şiirleri gizlilik temasıyla ilgili sorulara neden olabilirdi ve bu da doğruca dikte kasetine götürebilirdi onu. Bazen sakladığı bu sırrın aralarında bir boşluk yaratacağından korkuyordu ama bunun üstesinden geleceğine dair güvence verdi kendi kendine. Üstelik şiirleri için Doktor Leş'in onayına ihtiyacı yoktu. Başka yerden bol miktarda onay almıştı. Singlepoet.com internet sohbet odası bekar erkek şairlerle doluydu. Hayat heyecanlı hale gelmişti. Silikon Vadisi ofisinde mesaiye kalmıyordu artık. Geceleri şiirlerine ve yenilenen doğrudanlığına gelen övgülerle dolu olan elektronik posta kutusunu açmak için eve koşuyordu. Belki de elektronik posta ilişkisini kişiliksiz bularak bir kenara atamayacak kadar telaşlıydı, belki de tersi doğruydu. Belki elektronik arkadaşlık yüzeysel fiziksel özelliklere dayanmadığı için daha içten ve karmaşıktı. Şiirlerine övgüler sunan elektronik adaylar kişisel özelliklerini ve telefon numaralarını yazmayı ihmal etmiyorlardı. Kendine saygısı ortaya çıkmıştı. Hayran mektuplarını tekrar tekrar okuyordu. Topluyordu övgüleri, profilleri, telefon numaralarını, bilgileri. Belli belirsiz bir biçimde Doktor Leş'in veri bankasından bilgiler çekmesi konusundaki çıkışması geldi aklına. Ama toplamayı seviyordu. Açıklık, cömertlik ve etkileyiciliğin yanı sıra kazanma potansiyeli, hisse senedi seçenekleri, şirket nüfuzu ve şiir kalitesiyle ölçülen titiz bir aday puan cetveli oluşturmuştu. Single Poet sohbet odası adaylarından bir kıçı yüz yüze görüşme talep etmişti. Silikon Vadisi'ndeki bir kafede bir öğleden sonra espresso içmek, yürüyüş yapmak, öğle ve akşam yemeği yemek için. Henüz değil, daha fazla veri istiyordu ama çok yakında. 6. Macar Kedinin Laneti. Ama söyle bana Halston, neden terapiyi bırakmak istiyorsun? Bana göre daha yeni başlıyorduk, yalnızca kaç kez buluştuk, 3 mü? Ernest Leş, randevu defterinin sayfalarını karıştırdı. Evet doğru, bu bizim 4. görüşmemiz. Sabırla cevap beklerken Ernest hastasının şal desenli kravatına ve 6 düğmeli gri yeleğine bakıp en son ne zaman bir hastasının 3 parçalı takım elbise giydiğini veya şal desenli kravat taktığını hatırlamaya çalıştı. Lütfen yanlış anlamayın doktor dedi Halston. Sorun siz değilsiniz. Yalnızca çok fazla beklenmedik şey oluyor. Günün ortasında buraya gelmek için zaman ayırmak çok zor. Beklediğimden daha zor. Daha fazla strese neden oluyor. Bu bir ikilem çünkü sonuç olarak stresi azaltmak için sizi görmeye geliyorum ve terapi için gerekli para. Bunun da bir faktör olduğunu inkar edemem. Mali sıkıntı yaşıyorum şu aralar. Çocuk desteği var. Ayda 3000 dolarlık nafaka. En büyük oğlum sonbaharda Princeton'a başlıyor. Yılda 30.000 dolar. Nasıl olduğunu bilirsiniz. Bugünkü randevuyu da iptal etmeyi düşündüm ama uygun olan şeyin son seansa gelmek olduğunu, size bunu borçlu olduğumu düşündüm. Annesinin İbranice ifadelerinden biri beynindeki derin yarıkların birinden dışarı süzüldü ve Ernest kendi kendisine fısıldadı. Sağlıkla git. Hapşırdıktan sonra söylenen çok yaşa gibi bir ifadeydi bu. Ama annesi bu ifadeyi alaycı bir şekilde kullandığı için sağlıkla git bir kutsamadan çok hakaret gibiydi ve defol uzakta kal veya Tanrı'nın izniyle seni bir daha uzun süre görmeyeyim anlamına geliyordu. Evet doğru diye kendi kendine kabullendi Ernest. Hastanın gidip bir daha gelmemesi umurunda bile değildi. Bu adamla ilgilenemem. Ernest hastasına iyice baktı, kısmen profilden çünkü Halston hiçbir zaman bakışlarına karşılık vermezdi. Uzun, kederli bir yüz, kayağın taşı karalığında bir ten, Trinidadlıydı. Kaçak kölelerin torununun torununun torunuydu.
Ayrım sonu.